Ayrım 23. Ergenekon Savunması. Doğu Perinçek. Sayfa 305. MİT'in Ergenekon şeması ve raporu. En önemli savunma kanıtımız. Cumhuriyet Savcılığı ile MİT arasındaki yazışmalar sonucu MİT'in Ergenekon şeması dava dosyasına girmiştir. Ancak taleplerimize rağmen mahkemeniz bu şemanın açılmasını reddetmiş ve bizi en önemli savunma kanıtımızdan yoksun bırakmıştır. İsimleri görmeden nasıl savunma yapacağız? Bir örgüt iddiası vardır. Bu örgüt kimlerden oluşmaktadır? Bunun MİT tarafından 2003 yılındaki bazı belgelere dayanılarak şeması yapılmış. Bu şema dava dosyasına konulmak üzere talep edilmiş fakat dava dosyasına konulmamıştır. Daha doğrusu isimler kapatılarak konulmuştur. Biz bu isimleri göremeden nasıl savunma yapacağız? Biz kimlerle bu örgütü kurmuşuz? Bu örgütün diğer yöneticileri kimlerdir? Bu örgütün çeşitli birimlerinde yer alan 69 şahsiyet kimdir? Şemanın kapatılmasıyla savunma hakkımız çiğnenmiştir. Şemayı gizlemek için mi getirttiniz? Mahkeme 14 Kasım 2008 tarihinde savcılar tarafından üstü kapatılan şemanın açık halinin dosyaya sunulmasını istedi. Günlerce oyalanan Ergenekon savcıları şemanın açık halini mahkemeye sunmak zorunda kaldılar. Bu kez şemayı mahkeme gizlemeye başladı. 27 Kasım 2008 günü şema açıklanmadan önce belgede isimleri geçen sanıklar dışındaki kişiler hakkında soruşturma olup olmadığının sorulmasına cevap geldikten sonra şemanın açıklanmasına karar verdi. Bu karar 1 Aralık 2008 tarihli oturumda da tekrarlandı. 5 Aralık 2008 günü ise MİT Müsteşarlığına yazılan yazıda bu şemanın devlet sırrı niteliğinde olmadığı saptandı. Devamla gönderildiği makamlar ve de aradan geçen bunca süre dikkate alındığında halen gizlilik niteliği taşıyıp taşımadığının en kısa sürede bildirilmesi istendi. Ancak 3 Şubat 2008 günü ani bir dönüş yapılarak şemanın orijinal haliyle açıklanmaması kararlaştırıldı. Bu kararın gerekçesinde üzeri savcılık tarafından kapatılmış kişiler hakkında herhangi bir soruşturmanın açılmamış bulunması, bu çizelgedeki kimi kişilerin sosyoekonomik ve siyasi konumları, saygınlıkları ve haklarının zedelenme olasılığı, bu kişilerin kişisel hak ve özgürlüklerinin dikkate alınması ve korunması gerektiğinden bu belgelerin orijinal haliyle açıklanmamasına karar verildi denilmiştir. Mahkemenize soruyoruz. Şemada 69 isim var, 6'sını açıyorsunuz. Bunun hukukla ne ilgisi var? Kararınızla da kabul edildiği gibi, bu şemaya esas alınan Tuncay Güney'in mülakatı güvenilmez olduğuna göre, İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve arkadaşlarını neyle suçluyorsunuz? Tutukluluklarının sebebi nedir? İtibar böyle mi korunur? Ergenekon soruşturması üzerinden bu şemaya yerleştirilen generaller ve diğer şahsiyetlerin saygınlığı her gün çiğnenirken tertibi ele veren bu belge niçin gizlenmektedir? Bunu gizleyerek onların itibarı korunabilir mi? Bu şema basının elinde Taraf gazetesinde Yasemin Çongar'da Fehmi Koru'da var. Bırakınız bütün bunları, şemadaki adları kapatılarak gizlenen bu kişiler, Türk Silahlı Kuvvetleri ve üst düzey komutanları Ergenekon iddianamesinde gıyaplarında suçlanıyorlar. Hem de savunma hakkı tanınmadan. Dava dosyasında Ergenekon'un merkezinde 3 genelkurmay başkanı ve 3 jandarma genel komutanının olduğu isimleri belirtilerek ileri sürülüyor. Tuncay Güney mülakatı sayfa 29. Komutanlar hakkında suikast ve rüşvetten, uyuşturucu kaçakçılığı ve sabotaja kadar her türlü iftiraya yer veriliyor. Eğer şemada adı geçen komutanların ve diğer şahsiyetlerin itibarı korunacaksa, öncelikle bu iddianamenin daha başından reddedilmesi gerekirdi. Hem bu işi işleyen savcılar hakkında gerekli suç duyurusunda bulunulması istemi reddedilecek, hem de gıyaplarında açıkça suçlanan bu kişilerin saygınlığının korunmasından söz edilecek. Yasanın öngördüğü gizliliğe ilişkin düzenlemeler yalnızca soruşturma aşamasına özgüdür, kovuşturma aşamasında uygulanamaz. Resmi bir yazının bazı bölümlerinin kapatılarak fotokopi çekilmesi ve bu şekliyle dosyaya konulması resmi belgede tahrifat yapmaktır, delilleri karartmaktır. Savunma hakkı ortadan kaldırılıyor. Anayasanın 36. maddesine göre herkes savunma ve adil yargılanma hakkına sahiptir. Savunmadan gizlenen kanıtlarla yargılama yapılamaz. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 217. maddesine göre hakim kararın ancak duruşmaya getirilmiş ve huzurunda tartışılmış delillere dayandırabilir. Aksi savunma hakkının ortadan kaldırılmasıdır. Temel hak ve hürriyetlerden biri olan savunma hakkı anayasanın 13. maddesine göre özne dokunulmaksızın yalnızca anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 182. 2. maddesine göre duruşmaların kapalı yapılması halinde dahi savunmadan gizlenemeyecek belgelerin açık yargılamada gizlenmesinin yasal bir dayanağı yoktur. Savcının okuyup üstünü kapattığı şemanın savunmadan saklanması savunma hakkının özünü yok etmektir. Üstelik gizlenen bu şema Ergenekon tertibini ortaya koyacak bir belgedir, artık savunmanın kanıtıdır. Bu şema bir tertibi kanıtlıyor. Türkiye'yi hedef alan uygulanmış bir tertibi. Mahkemeniz şemayı açmayarak tertibin sürdürülmesine katkıda bulunmuştur. Ergenekon dalgaları ve terör uygulamaları devam ediyor ve bunda mahkemenizin de sorumluluğu vardır. Delil olarak kullanılamaz. Çok gizli ibareli şemanın MİT tarafından Genelkurmay Başkanlığı'nın şahsına 10 Temmuz 2003 tarihinde gönderdiği ön yazısında şöyle deniyor. Müsteşarlığımıza 3 Temmuz 2002 tarihinde intikal eden ancak kaynağı tespit edilemeyen isimsiz bir mektup ve 6 adet CD'nin incelenmesi sonucunda iddialara konu 69 şahıstan ikisi Eşref Bitlis ve Gülçin Terci halen hayatta bulunmamaktadır. Diğer şahıslar ise 14 politikacı, 13 basın mensubu, 19 iş adamı, 3 itirafçı, 9 mafya ile bağlantılı olduğu ileri sürülen eski ülkücü, 9 silahlı kuvvetler mensubu, 1 yazar ve 1 emniyet mensubu konumundadır. TG İpek'in ifadesi ve CD'lerde yer alan iddialardan oluşturulan şema ekli sunulmuştur. Parantez içindeki bölüm şemanın altında da tekrarlanmış. T. Güney İpek'in ifadesinden ve mezkur CD'lerde yer alan bilgilerden şematize edilmiştir. Bu ön yazı, şema ve diğer ekleri MİT tarafından ilk kez 10 Temmuz 2003'te dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök'e, sonra da 19 Kasım 2003 Başbakanlığa yollandı. MİT şemayı son olarak 23 Aralık 2008'de talep üzerine Ergenekon davasına bakan 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Müsteşar adına hukuk müşaviri vekili Asuman Bozoklu imzalı yazıda şema için aynen şöyle deniyordu. Delil olarak kullanılması mümkün değildir. Yine MİT mahkemenize yolladığı 30.12.2008 tarihli yazıda bütün bu istihbari belgelerin teyit edilmemiş bilgileri içerdiğini bir kez daha vurgulamıştır. Tertibin belgesi. İhbar yapan polisimiş. İki ayrı dönemde yazılan ön yazılarda çok önemli bir fark bulunuyor. 2003'teki ön yazıda kaynağı tespit edilemeyen isimsiz bir mektup denirken Müsteşar Emre Taner imzasıyla 9 Mayıs 2008'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazıda bahsi konu ihbar mektubunu yazan ve polis olduğunu belirten şahıs deniyor. 2008 yılındaki MİT 2001-2003 yılındaki tertibi ele vermektedir. Hedefte İşçi Partisi ve TSK. Şema bu davanın baştan sona Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alan, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ve İşçi Partisi'ni hedef alan bir tertip olduğunu ortaya koymaktadır. Savcı Zekeriya Öz, ATV muhabirine yaptığı itirafta ATV'de yayınlandığı gibi şöyle demiştir. Ergenekon soruşturmasının merkezinde İşçi Partisi var. Şimdi bakınız, MİT yolladığı belgede 10 kişinin adını veriyor. Aralarında Ethem Sancak da var. Ethem Sancak kim? 2001 yılında İşçi Partisi'nin yandaşı olan bir iş adamı. 2001'den 2008'e kadar köprülerin altından sular akıyor. Ethem Sancak, Tayyip Erdoğan'ın sevdalısı oluyor. Ergenekon'a karşı sahip olduğu Star gazetesinde Kanal 24'ten iftiralar yayınlayan bir konuma geçiyor. Böylece kara listeden çıkarılıyor. Şemaya konulan ikinci iş adamı Mehmet Nuri Emral. Koz Eczanı'nın sahibi, Türkiye'nin en büyük ezna depolarından birinin sahibi Doğu Perinçek'in bacanağı. Yani Doğu Perinçek'in bacanağıysanız, Doğu Perinçek'in partisine yandaş iseniz veya o sırada ABD'nin hedefiyseniz şemada varsınız. 69'un içindesiniz. 2001 kurgusu öyle kurulmuştur. 2002 tertibinin bir numaralı hedefinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu vardı. Genelkurmay Başkanı yalnız içte değil dışarıda da ABD emperyalizminin hedefiydi. Hakkında Türkiye'de şemalar düzenlenirken aynı tarihlerde resmi Paris metrosu Kuzey Garı'nda yere serilmişti. İşçi Partisi Türkiye'nin Genelkurmay Başkanı'nı çiğnetmedi. Yolcuların en çok geçtiği zemini boyayla kapatarak resmi sildi. Şema hangi tertiplerde kullanıldı? MİT şeması diğer sözde Ergenekon belgeleriyle birlikte 5 ayrı operasyonda kullanıldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu'nun önerilerinin bertaraf edilmesi ve Orgeneral Hilmi Özköy'ün 2002 yılı Ağustos'unda Genelkurmay Başkanlığı'na getirilmesinde, başka deyişle Hilmi Özkök darbesinde şema bu amaçla 3 Temmuz 2002 günü İstanbul'dan Ankara'ya gönderilerek resmileştiriliyor ve el altından kullanılıyor. MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun'un bizzat açıkladığı gibi sözlü olarak Cumhurbaşkanı Sezer'e anlatılıyor. 2. Ecevit hükümetinin ve DSP'nin bölünmesi yoluyla Türkiye'nin erken seçime sürüklenmesi ve AKP iktidarının kurulmasında arkasından Orgeneral Özkök'le işbirliği yapılarak Tayyip Erdoğan'ın başbakan yapılmasında. Süleymaniye'de Türk subay ve as subaylarının başına 4 Haziran 2003 günü çuval geçirilmesinden sonra Türk Özel Kuvvetlerinin ve İran kuzeyinden çekilmesinde şema çuval operasyonundan 6 gün sonra Orgeneral Hilmi Özkök'e gönderiliyor ve Özkök eliyle resmen devreye sokuluyor. Hilmi Özkök kullandığı bilgi notu ve şemayı Genelkurmay Başkanlığı'nda kayda geçirmiyor, cebine koyuyor. Nitekim Genelkurmay Başkanlığı'nın yolladığı 16.1.2009 tarihli yazıda 17.2003 tarihli raporun bulunmadığı belirtiliyor. 4. TSK Komuta Kademesi'ndeki Atatürkçü komutanların 2003 yılı Kasım ayından başlayarak 2004 yazına uzanan süreçte etkisizleştirilmesi ve KKTC'de yapılan referandumda Annan planının kabul ettirilmesinde şema 19 Kasım 2003 günü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a resmen gönderiliyor. 5. 2006 yılı başında hazırlıkları başlayan Ümraniye Ergenekon tertibinde şema, Şendinli olayından sonra Genelkurmay'ın açıklaması üzerine Şenkal Atasagun'un belirttiğine göre Başbakanlığın isteği üzerine 19 Ocak 2006 günü yeniden Başbakanlığa yollanıyor ve Ümraniye bomba tertibinden 17 gün önce 26 Mayıs 2006 günü Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı'na yollanıyor. Şemanın diğer Ergenekon tertibi belgeleriyle birlikte Genelkurmay Başkanlığı'na yollandığı tarihler uygulanan operasyonla tam uyum içindedir. Şemanın Türkiye'de yukarıda belirtilen 5 tertipte nasıl kullanıldığını, Gladio ve Ergenekon başlıklı kitabımızda ayrıntısıyla anlattık ve savunmanın tertip başlıklı 10. bölümünde de özetleyeceğiz. MİT Müsteşarı Atasagun, MİT'in Ergenekon raporu ve şemasını saçma sapan bulduğunu açıkladı. İşçi Partisi, 2 Mart 2009 günü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak, MİT eski müsteşarı Şenkal Atasagun hakkında MİT şemasını sorumlu makamlara vererek görevi kötüye kullandığını ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni açıkça aşağıladığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 15 Mart 2009 günü soruşturma için Başbakanlıktan izin talep etti. Zamanın MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun, MİT'in Ergenekon örgütü raporu, Tuncay Güney mülakatı ve Ergenekon şeması konusunda gazetelere bu davayı temelden çürüten açıklamalarda bulundu. MİT Müsteşarı'nın basında büyük başlıklarla yayımlanan açıklamalarının maddeler halinde şöyle özetleyebiliriz. 1. Kendim hazırlamadım. Söze edilen rapor teşkilat elemanları tarafından hazırlandı. Kendim hazırlamadım. Bu rapor Tuncay Güney'in 6 disketteki ifadesi açık yayınlarda kitaplarda çıkan bilgilerin bir özetiydi. Milliyet Yeni Şafak Habertürk 17 Mart 2009 2. Saçma sapan ve komik buldum. Raporda benim de çok saygı duyduğum isimler vardı. Saçma sapan, ciddiye alınmayacak iddialarda bulunuyordu. Görünce güldüm, komik buldum. Milliyet Habertürk 17 Mart 2009. 3. Vermesem Ergenekoncu diyeceklerdi. Ancak raporu elimde tutmadım, tutamazdım. Vermesem Ergenekoncu diyeceklerdi. Habertürk 17 Mart 2009. 4. Genelkurmay yazılı Cumhurbaşkanı'na sözlü bildirdim. Teşkilatın bana sunduğu çalışmayı sorumlu olduğum makamlara yazılı ilettim. Sayın Cumhurbaşkanı'na da sözlü bilgi verdim. Milliyet Habertürk Yeni Şafak 17 Mart 2009. 5. Emekliliğimi 14 ay önce istedim. Eğer bu işlerin meraklısı olsaydım görev sürem bitmeden, yaş haddim dolmadan 14 ay önce emeklilik dilekçemi vermezdim. Gündemden düşmek istiyorum. Habertürk 17 Mart 2009. 6. 2006'da Başbakanlığın isteği üzerine rapor ve şemanın 2006 yılında MİT tarafından Başbakanlığa yeniden gönderilmesi çalışma usulüne uymaz. Teşkilat yollamaz. Ancak rapor tekrar talep edilmiş olabilir. Bir kez daha istenmiştir, onun üzerine yollanmıştır. Habertürk 17 Mart 2009. 7. Şimdi olanlar da saçma. MİT'in Ergenekon raporu o zaman saçmaydı, şimdi olanlar da saçma. Habertürk 17 Mart 2009. 8. Başbakanlık izin vermeli ve bu konu aydınlatılmalı. Başbakanlık soruşturma izni vermeli, her şey ortaya çıkmalıdır. Milliyet, Vatan, Habertürk, Yeni Şafak 17 Mart 2009. MİT Müsteşarı'nın açıklaması bu davayı temelden çökertti ve savunmamızı baştan sona doğruladı. MİT raporu ve şemasının altında imzası bulunan MİT Müsteşarı Atasagun'un bu açıklaması bu davayı temelden çökertti ve savunmamızı baştan sona doğruladı. 1. Bu davanın temelini oluşturan Tuncay Güney mülakatı ve şema saçma sapandır. 2. Bu uydurma iddialar tertipte kullanılmıştır. Atasagun dolaylı olarak tertibi de ortaya koymuştur. Saçma sapan ve gülünç iddialar niçin bu kadar kapsamlı uygulamalara temel olmuştur? Bunun tertip dışında bir açıklaması yoktur. Şema, 3 Temmuz 2002'de İstanbul'dan MİT merkezine göndertiliyor. Ancak 10 Temmuz 2003'e kadar Genelkurmay Başkanlığı'na gönderilmiyor. Çünkü 30 Ağustos 2002'ye kadar Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu, Şema'da Kıvrıkoğlu terör örgütünün başı olarak gösteriliyor. Şema el altından görevli Genelkurmay Başkanı'na karşı tertiplerde kullanılıyor. Kaldı ki bizzat Atasagun devam eden tertibe daha fazla alet olmamak için görevini 14 ay önceden bıraktığını vurgulamaktadır. Meraklısı olsaydım göreve devam ederdim demektedir. Habertürk 17 Mart 2009. Atasagun'un görev bıraktığı tarih 11 Haziran 2005. Göreve devam etse kendisini 2006 yılında başlayan 2. Ergenekon tertibinin içinde bulacak. Durumu görüyor ve görevi bırakıyor. 3. MİT raporu ve şeması bizim savunmamızda belirttiğimiz gibi gayri resmi yollardan da dolaşıma sokulmuş, el altından kullanılmıştır. Atasagun, MİT rapor ve şemasını sözlü olarak Cumhurbaşkanı Sezer'e de söylediğini itiraf etmiştir. Biz bunu savunmamızda daha önceden söylemiş ve kitabımızda da kaydetmiştik. Gladio ve Ergenekon 1. basım sayfa 127-128. 4. Koskoca MİT müsteşarı bile rapor ve şemayı Ergenekoncu diyeceklerdi korkusuyla sorumlu makamlara vermiştir. Bu dava daha 2001-2002 yılından bu yana terör örgütü üzerine kurulmuştur. Terörü yapan ABD'dir. MİT müsteşarı ben hazırlamadım, korkudan imzaladım, Cumhurbaşkanı'na sözlü olarak bildirdim. Bu işlerin meraklısı değilim, 2005 yılından 14 ay önce emekliliğimi istedim diyor. İşte Ergenekon davasının anahtarı bu sözlerdir. Toplumun öncülerini, hatta MİT müsteşarını bile korkutan bir tertip yürütülmektedir. Mahkemeniz kime güveniyor? MİT müsteşarına mı yoksa Tuncay Güney'e mi? Açıkça görülmektedir ki bu dava MİT müsteşarının saçma sapan dediği bir temel üzerine kurulmuştur. Benimle ilgili bütün iddialar Tuncay Güney mülakatı ve MİT şemasına dayanmaktadır. Gerisi yasal parti faaliyetidir. Bu durumda benimle ilgili iddiaların temeli saçma sapandır. Tutukluluğumun gerekçesi de MİT müsteşarının bu açıklamasından sonra saçma sapandır. Mahkemeniz açısından saygın ve güvenilir olan kimdir? Tuncay Güney mi, MİT müsteşarı mı? Üçüncü MİT raporu. Eski İçişleri Bakanı Saadettin Tantan, MİT'in Ergenekon şeması ve raporu için 3. MİT raporu saptamasında bulundu. Star Televizyonu, Arena programı 27 Nisan 2009. Çok doğru. 3. MİT raporu da ilk ikisi gibi Gladio operasyonuydu. MİT'in her 3 raporunda hep aynı Gladio elemanları sahne aldı. İlk 2 raporu İşçi Partisi göğüsledi ve başarısızlığa uğrattı. SİHA'nın 3. hamlesinde yine İşçi Partisi göğüslüyor. Bu kez bozguna uğratacağız. Ümit Oğuzhan ile mülakat. Doğu Perinçek ile Veli Küçük beraber hareket etmiyorlar. Klasör 165, dize 16, sayfa 264 ila 283 arasında bulunan Ümit Oğuzhan'la yapılan mülakatta bizim açımızdan suç kanıtı oluşturacak bir açıklama yoktur. Aksine Ümit Oğuzhan ısrarla Doğu Perinçek ve Veli Küçük'ün beraber hareket etmediğini söylüyor, sayfa 267. Mülakat okunduğu zaman Ümit Oğuzhan'ın bize karşı tertibe uyan yalan ifade vermeye zorlandığı görülmektedir. Sorgucunun üçgeni çiz talimatı. Sorgucunun özellikle üçgeni çizesin diye verdiği talimatlar kurgunun rezalet boyutunda olduğunu göstermektedir. Sorgucu o üçgeni çizesin, yani Tuncay, Doğu Perinçek, Veli Paşa üçgenini çizesin. Bu üçgeni çizesin. Ümit Oğuzhan istenen üçgeni çizmiyor. Sorgucu o üçgeni çiz, o üçgen. Sayfa 269. İkinci Tuncay Güney, M. Zekeriya Öztürk. Ulusal kanala görevle yollandığı belgelendi. Ergenekon tertibinde ikinci bir Tuncay Güney vardı. Tuncay Güney 2001 yılı Temmuz'unda ABD'ye götürüldükten sonra tertibin her aşamasında Mehmet Zekeriya Öztürk verilen rolleri oynadı. M. Zekeriya Öztürk 2001 yılında yüzbaşı rütbesindeyken paranoyak tavırları ve davranış bozuklukları nedeniyle TSK'nın adını lekelememesi için ordudan istifaya zorlanıyor. M. Zekeriya Öztürk hakkında bilgi için Aydınlık Dergisi'nin şu haberlerine bakınız. Danıştay tertibindeki MİT üçüncüsü, 4 Haziran 2006. Ergenekon tertibindeki ajan provokatör, 27 Ocak 2008. Tertibin ikinci Tuncay Güney'i, 14 Aralık 2008. Zekeriya Öztürk, 2003 yılının ikinci yarısında görevli olarak ulusal kanala gönderiliyor. Ulusal kanaldan aldığı kimlik kartının tarihi 24 Ekim 2003. Dava dosyasında bulunan Zekeriya Öztürk'ün gerçekliğini kabul ettiği belgelere göre Zekeriya Öztürk ulusal kanalda Sayın Hocam diye hitap ettiği amirlerine raporlar veriyor ve yine aynı merkezin Zekeriya Öztürk'e haber vermeden ulusal kanala yolladığı bir albayın ortada dolaşmasından şikayet ediyor ve bu albayın işini bozacağı tehdidine yöneltiyor, kendisine güvenilmezse görevi devam ettirmeyeceğini belirtiyor. Aynı mektubunda para istemeyi de ihmal etmiyor. Bakınız Ergenekon davası dosyası klasör 284 dizino 193'teki Sayın Hocam başlıklı M. Zekeriya Öztürk'ün mektubu. M. Zekeriya Öztürk'ün Aydınlık'ta bir istihbarat örgütünün görevlisi olarak bulunduğunu gösteren ve doğruluğunu kabul ettiği rapor. Sayın Hocam, size tam güven içerisinde yaklaşarak, hatta yakınlaşarak bir ilişki kurdum. Ben ordudan atılmadım, kendi isteğimle uzun bir süre uğraşarak ayrıldım. Orduda hiçbir yüz kızartıcı suçum yok, Tanrı'ya şükür. Bu yüzden çok rahatım ve hatta ordu başarılarımdan dolayı ödül ve mükafatlar verdi. Buna göre bir insan birden hain olmaz. Zamanla birbirimizi daha iyi tanıyacağız. Şunu bilmenizi isterim ki, burada duruşum çok zor koşullar içeriyor. Ben ordunun yetiştirdiği kayıtsız şartsız itaat eden biri değilim. İnanmadığım bir işi asla yapmam ve yapmak istediğim işlerde yüksek risk alırım. Bunun yanı sıra özellikle sol fraksiyonlar, sağ fraksiyonlar, PKK ve diğer yabancı terör örgütleriyle özel olarak yakından ilgileniyorum. Çok temiz duygular ile ülkeme hizmet etmek istiyorum. Hiçbir çıkar beklentim yok ve bu sebepten insanların enayi söylemlerine de kulak ardı ediyorum. Tabii para da kazanmak istiyorum çünkü bu çalışmalarım iyi miktarda para gerektiriyor. Dün albayımın yaptığını anında öğrendim. Buradan kimse Doğu veya Ferit söylemeden. Zaten size ilk program sonrasında bu albay ile ilgili soru işaretimi telefonda hissettirmiştim ve merak etmiştim. Bu kadar oynak, bilahare oynaklığı açıklayacağım bir adam sizinle nasıl bu meseleleri irdeleyebiliyor? Neyse zaten bu adamlar yüzünden birçok şeyi kaybettiğimize inanıyorum. Az tecrübemiz yok. Bu adamlar asla dava adamı olamaz. Eğer bu albay ortada dolaşmaya devam ederse bir formül ile saf dışı edilebilir. Çünkü çok sinirlendim bu davranışına. Aklıma doğal olarak 1000 tane soru geldi. Burada bulunduğum sürece haberim olmadan gelecek her kişinin işini bozarım. Eğer devlet güvenmeyecekse hiç devam ettirmeyelim. Uğraşımı ve çabamı kim olursa olsun bozmasına müsaade etmeyeceğim. Yine dava dosyasında bulunan Zekeriya Öztürk'e ait ajandada kendisini Doğu Perinçek'le görüşmeye yönlendiren merkezin verdiği talimatlarda Zekeriya Öztürk'ün el yazısıyla yer alıyor. Bu talimatlardan biri Doğu Perinçek'le fotoğraf çektirmesi. Dosyadaki belgeler ortaya çıkmadan aydınlık bu fotoğraf çektirme talebinin Zekeriya Öztürk'ün şüpheli tavırlarından biri olarak görüldüğünü haber yapmış. Aydınlık 27 Ocak 2008 sayfa 4. Zekeriya Öztürk 4-5 ay çalıştıktan sonra şüpheli halleri üzerine 7-8 ayrı kimlik bulundurması, subayken Hristiyan olması, sık sık yalan söylemesi, üzerinde tabanca ile ulusal kanal binasına girmesi gibi nedenlerle ulusal kanaldan atılıyor. Zekeriya Öztürk MİT İstanbul merkezine götürülerek İşçi Partisi ulusal kanal ve aydınlığa karşı 3,5 saat bant doldurtuluyor. Mahkemede bu konuda sorulan soruya susma hakkımı kullanıyorum diye cevaplandırarak olayı reddetmiyor. Ergenekon davası tutanakları 5 Aralık 2008 günlü oturum. Bu olaydan sonra Zekeriya Öztürk'ü sık sık Fethullahçı Zaman gazetesinde İşçi Partisi ve Doğu Perinçek düşmanı yalan haberlerde görüyoruz. Tertibin hazırlık döneminde bu haberler yoğunlaşıyor. Örneğin Zaman, 31 Temmuz 2006'da Perinçek'in sağ kolu, İşçi Partisi içinde hala PKK yanlısı bir yapı var başlıklı haber. Danıştay suikasti sonrasındaki rolü. Danıştay suikasti sonrasında Zekeriya Öztürk yine üstlendiği roller gereği sahnede. Kıbrıs Gazi Muzaffer Tekin'i evi arandığı sırada eski Sarıyer Savcısı Ertaç Giray, İsmail Paker ve Zekeriya Öztürk üçlüsü Muzaffer Tekin teslim olmamaya ikna ediyorlar. Tertip bunun üzerine kurulmuş. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bakınız Danıştay tertibindeki MİT üçlüsü. Aydınlık 4 Haziran 2006. Daha sonra Muzaffer Tekin'le birlikte gözaltına alınan Zekeriya Öztürk verdiği resmi ifadelerde ve el yazısıyla polise verdiği notlarda Ergenekon davasının kurgusunu yansıtıyor. Tıpkı 2001 yılında Tuncay Güney'in kurgulanması gibi Zekeriya Öztürk de Danıştay suikastiyle hiçbir ilgisi olmadığı halde suikastçı Alparslan Arslan ile Doğu Perinçek arasında fikri bağlar kurmaya gayret ediyor ve Perinçek'in Rusya ve Çin istihbaratı ile ilişkileri olduğu yalanına yer veren ifadeler veriyor. Ayrıca Perinçeklerin dört gözle darbe beklediklerini söylüyor. Zekeriya Öztürk'ün Danıştay davası ve Ergenekon davası dosyalarındaki ifade ve el yazıları. Bu ifadeler Doğu Perinçek ve arkadaşlarının 21 Mart 2008 günü gözaltına alınması üzerine derhal piyasaya sürülüyor. Milliyet, Perinçek'in Zekeriya Öztürk'ün ifadesiyle gözaltına alındığını yazıyor ve yalanlar sıralıyor. Milliyet 23 Mart 2008. Star gazetesi Zekeriya Öztürk'ün Doğu Perinçek'i fişlediği başlığını atarak daha önce sızdırılmış olduğunu belirtmekten çekinmiyor. Star 22 Mart 2008. Yeni Şafak'ta Zekeriya Öztürk'ün ifadesine gönderme yaparak Perinçek Çin ve Rus servisleriyle çalışıyor başlığını atıyor. Yeni Şafak 23 Mart 2008. 23. ayrımın sonu sayfa 322.